halk kendi arasında konuşmaya başlamıştı. Köylüler bu manzara karşısında etkilenmişlerdi. Ribin yine bağırdı.
''Görüyorsunuz işte. Sus diyorum sana, sus!''
Çavuş Ribin'in ensesine öyle bir tokat patlattı ki kocaman adam olduğu yerde birkaç kere sallandı ama cümlesini de bitirdi.
''Ellerinizi böyle bağlarlar ve sonra da tokat atarlar. Jandarmalar, çabuk bu belayı buradan götürün.''
Öfkesi dinmeyen çavuş bunları söylerken bir yandan da Ribin'i dövüyordu. Neresine geldiğini düşünmeden sırtına, karnına sürekli tekmeler atıyordu. Köylüler korkulu bir sesle ''Yeter artık, vurma zavallıya!'' diye bağırdılar. Bir başka ses de bunu destekledi.
''Niye böyle dövüyorsun bu adamı?''
Mavi gözlü köylü arkadaşını kolundan tuttu ve oradan uzaklaştılar. Peleki Ana da onların arkasından gidiyordu. Çavuş yine bağırıp duruyordu.
''Onu çabuk buraya getirin.''
Kalabalığın arasında bir ses yükseldi. Bu sesin mavi gözlü genç adama ait olduğuna emindi ana.
''Bu adamı bırakmayın arkadaşlar. İçeri götürürse öldürene kadar dövecekler. Sonra da suçu bizim üzerimize atacaklar. Bu adamı bırakmayalım.''
Ribin bu aralığı fırsat bilerek anlatıyordu.
''Ey köylü kardeşlerim, nasıl yaşadığınızın farkına varmalısınız. Nasıl öldürüldüğünüzü, nasıl sövülüp dövüldüğünüzü, nasıl soyulduğunuzu bilmiyor musunuz? Fakat siz kendinizin farkında değilsiniz. Asıl güç sizsiniz. Siz olmazsanız hiçbir şey olmaz. Kendinize gelmelisiniz. Dünyanın en değerli kuvveti ve kudreti sizde. Neden kendinizi göremiyorsunuz?''
Köylüler coşmuştu. Yine kendi aralarında bağırıp çağırmaya başladılar.
''Adam doğru söylüyor. Köyün polisini çağırmalıyız. Ama o bir sarhoş. Onları niye biz arayalım ki? Bulmak bizim görevimiz değil. Bırakın konuşsun. Onun dövülmesine ve yaralanmasına izin vermeyelim. Suçun ne senin? Ellerini çözelim arkadaşlar.''
Ribin acı fakat gür bir sesle konuşmasını sürdürdü.
''Ellerim acıyor arkadaşlar, çok acıyor. Çözseniz de bir yere kaçmam. Ben gerçeklerden kaçmam çünkü. En büyük gerçek benim.''
Başka insanlar da geliyordu meydana. Ribin'in elleri çözülmüştü ve kalabalığın tam ortasına gelmişti şimdi. Kanlar içindeki elini kaldırarak konuştu.
''Elimdeki kanı görüyor musunuz? İşte kan bu uğurda akıyor ve akmalı. O gazeteleri, bildirileri, kitapları bulun ve okuyun. Sizden istediğim sadece budur. Bu kitapları size ulaştıranlar için asi, haydut veya dinsiz diyeceklerdir. Ama onlara kesinlikle inanmayın. Bu gerçekler bütün dünyada dolaşıyor ve gün geçtikçe ona inananların sayısı artıyor. Memurlar bu gerçekleri saklıyorlar çünkü kendi düzenlerinin bozulmasını istemiyorlar.''
Halk arasında yine konuşmalar oldu.
''Sana kim ihanet etti?''
diye bağırdı biri. Bir jandarma verdi cevabını.
''Papaz!''
Tam o sırada bir sessizlik olmuştu. Sert bir ses duyuldu.
''Dikkat!''
Gelen polis komiseriydi. İri vücutlu ve ilk bakışta kuvvetli olduğu anlaşılan adam kasketini kulaklarına kadar indirmiş ve ağır ağır yürüyordu. Kalabalığın yanına gelerek durdu. Bütün yüzler asılmıştı. Ribin'in önüne gelip durdu.
''Burada neler oluyor? Neden bu adamın elleri bağlı değil ha?''
Jandarmalardan biri hemen atıldı.
''Elleri bağlıydı efendim ama kalabalık çözdü.'' ''Nasıl yani? Kim çözdü?''
Komiser etrafına baktı ve gürledi.
''Halk kim oluyor? Nasıl böyle bir iş yapabilir?''
Kılıcının kabzasıyla mavi gözlü genç köylüyü dürttü.
''Halk dedikleri sen mi oluyorsun? Çomakov, halk sen misin yoksa?''
Köylülerden birinin sakalından tutarak sarstı. Sonra hepsine birden bağırdı.
''Defolun buradan ahlaksız adamlar, yoksa size gününüzü gösteririm.''
Sesinde bir kızgınlık belirtisi yoktu ve normal bir üslupla konuşuyor gibiydi. Jandarmalara dönerek bağırdı.
''Hadi beklemeyin de götürün şu alçağı.''
Sonra Ribin'e döndü ve alaycı bir ses tonuyla
''Sen ha, alçak adam, ellerin arkada ha?''
''Ellerim bağlanmasın. Ben kaçak değilim. Kendimi de savunmak istemem. Bağlayıp da ne yapacaksınız?''
Komiser kızmıştı. Ribin'e doğru yürüdü.
''Sen nasıl konuşuyorsun böyle?''
''Adam gibi konuşuyorum. Asıl alçak sizlersiniz. Bugüne kadar yaptığınız işkence yeter. Merak etmeyin. Sizin için gelecek kanlı günler de uzakta değil.''
Komiser iyice kızmıştı. Bıyıklarına götürdü elini.
''Vay hain vay.''
Tam sözünü bitirmemişti ki Ribin'in suratının ortasına kuvvetli bir tokat indirdi. Ribin alabildiğine bağırıyordu.
''Tokatla bu işi bitiremezsiniz. Gerçekleri de yumrukla öldüremezsiniz. Bana vurmaya hakkın bile yok senin.'' ''Ne demek hakkım yok? Benim mi hakkım yok?
diye kekelemeye başladı komiser ve elini tekrar kaldırdı. Kuvvetli bir tokat daha bekleniyordu ki Ribin başını hafifçe yana eğdi ve komiserin eli boşlukta sallandı. Dengesini kaybetti ama düşmedi. Ribin hala bana vuramazsın diye bağırıyordu. Komiser köylülerin arasında birini çağırdı. Kısa gömlekli ve biraz iri yarı olan köylülerden birini gösterdi. Köylü başını yere eğerek geldi. Komiser gayet sakin bir ses tonuyla emretti.
''Şu adama öyle bir tokat at ki burada olanlar bile acısını hissetsin.''
Köylü emri alır almaz Ribin'e doğru yürüdü. Ribin ona bir şeyler söyledi.
''Arkadaşım, şimdi de bizi birbirimize düşürmeye çalışıyor. Buna izin verecek misin?''
Bu sözleri işiten Nikita çok yukarıya kaldırdığı eliyle hafif bir yumruk attı Ribin'in kafasına. Komiser kızmıştı.
''Bu nasıl vurmaktır Nikita?''
Köylüler bağırmaya başlamıştı.
''Nikita, Tanrı'yı unutma!''
Nikita geri çekildi. Başını önüne eğdi ve alçak bir sesle
''Ben bu kadar yapabilirim efendim.''
Komiserin yüzü iyice gerilmişti. Elini kaldırdı ve Ribin'in yüzüne ilkinden daha sert bir tokat indirdi. Zavallı adamın başı omzunun içine yeniden düşmüştü. Dengesini kaybetti ve olduğu yere yığıldı. Şimdi daha acımasızdı. Tekmeyle dövmeye başlamıştı. Bu arada kalabalıkta kıpırdamalar görülüyordu. Bir grup komiserin etrafını sardı.
''Yeter artık!''
diye bağırdı bazıları.
''İsyan ha? Demek şimdi de isyan ediyorsunuz.''
Sesi birden titremeye başlamıştı. Korktuğu her halinden belliydi. Bütün gücünü kaybetmişti. Sesi kısıldı, geri çekildi ve korku ile konuşmaya başladı.
''Ben şimdi gidiyorum ama sonra hem Çağrı isyan ediyorsunuz, asi oldunuz. Bu adam Çağrı devirmek için planlar yapıyordu. Siz de ona destek verdiniz.''
Ana bütün olup bitenleri büyük bir şaşkınlık içinde izliyordu. Elinden bir şey gelmiyordu. Komiserin acizlikle titreyen sesi ve halkın binbir türlü düşünceyle yankılanan sesi kulaklarını tırmalamaya başlamıştı.
''Eğer suçu varsa neden mahkemeye çıkarmıyorlar? Dövmeye adam arıyorlardı herhalde. Sizin onu dövmeye hakkınız yoktu. Böyle herkesi döverek nereye varacaksınız?''
Köylüler de ikiye ayrılmışlardı. Bir kısmı Ribin'in yaralarını temizliyor, bazıları da komiserin etrafında toplanıyorlardı. Yaralılar Ribin'in ellerini bağlamaya çalışıyorlardı. Bu sırada bir ses duyuldu.
''Durun bir dakika.''
Ribin elleriyle yüzündeki kanı silerken gözleriyle de anayı görmüştü. Kadıncağız bütün vücuduyla titredi. Eğer fark ederlerse onu da yakalayacaklardı. Acaba Ribin bir şey söyler miydi? Beni tanıdı diye geçirdi içinden. Başıyla ona bir şeyler söylemek istedi. Bazı hareketler yaptı ve yanındaki mavi gözlü köylüyle göz göze geldi. Köylü Ribin'in kulağına eğilerek bir şeyler fısıldadı. Ribin başını salladı.
''Artık ne önemi kaldı ki? Bu dünyada ben tek başıma değilim. Bütün gerçekleri hapsetmek mümkün değil. Ben nerede olursam olayım, hatırlayanlar olacaktır. İşte bir yuva daha dağıldı. Ne dost ne de arkadaş kaldı geriye. Bir yuva yıkıldı ise milletin içinden daha çok yuvalar çıkar. Yuvalar ne kadar çok olursa millet de kurtulur.''
Ana bir şeyler anlamaya çalışıyordu. ''Benden bahsediyor herhalde.'' diye geçirdi içinden. Bir köylü kadına elindeki testideki suyla Ribin'in yüzündeki kanları temizledi. Komiserin yanında toplanan köylüler de Ribin'in yanına yaklaştılar.
''Şehre götürülmek için bir araba lazım. Kim arabasını verebilir?''
Komiser de Ribin'e yaklaşmış, daha yumuşak bir ses tonuyla konuşuyordu.
''Ben sana vurabilirim ama sen bana vuramazsın.''
Ribin yine kızmıştı.
''Sen kimsin be adam? Nasıl olur da bana vurma hakkını kendinde görürsün?''
''Aman sus, onun bir komiser olduğunu unutma.'' diye çevredekiler uyardı Ribin'i.
''Şimdi seni şehre götürecekler. Merak etme, orada kanunlara daha çok uyuyorlar.''
Jandarmalar yaralı adamı kollarından tuttular. Sürükleyerek arabaya kadar götürdüler. Köylüler de yavaş yavaş dağılmaya başlamıştı. Ana mavi gözlü köylünün kendine doğru geldiğini sezmişti. Adımlarını yavaşlattı ama heyecandan titremeye başlamıştı. Merdivenin üstünde durdu. Komiser de yüksekçe bir yere çıkmış, geride kalanlara bağırıyordu.
''Size neler oluyor ki? İstesem sizi hapse tıkardım ama boş verdim. Beni tebrik etmeniz gerekirken ondan yana tavır aldınız. Politikayla ilgili bir şeye karışmaya hakkınız yok sizin.''
20 kadar köylü kalmıştı onu dinleyen. Herkes oradan uzaklaşmıştı. Akşam yaklaşıyordu. Mavi gözlü köylü ananın yanına gelerek konuştu.
''İşte böyle bin türlü olay oluyor.''
''Ya evet öyle.''
''Ne iş yaparsınız siz?''
''Dantel yapıp satarım oğlum.'' Köylü buna inanmış görünmüyordu. Canı sıkıldı.
''Burada öyle şeyler olmaz ki.''
Anayı baştan ayağa süzdükten sonra odahana girdi. Güzel yüzlü ve düşünceliydi. Bütün köylüler gibi giyinmişti. Bütün yoksulluğu üzerindeki elbiselerden anlaşılıyordu. Ana sebebini bilmeden içini çekti. Büyük bir cesaret örneği göstererek sordu. ''Geceyi senin evinde geçirebilir miyim?'' Artık kendisinin de yakalanacağını, Nikola ile Pavel'i bir daha hiç göremeyeceğini düşünmüştü. Köylü bu teklif karşısında bir hayli şaşırmıştı.
''Neden benim evim? Öyle gösterişli bir yerde oturmuyorum ki ben.''
''Ben de gösterişli bir yer aramıyordum zaten.''
''O zaman anlaştık, hemen gidelim.''
''Tamam, gidelim. Benim valizlerimi de sen taşırsın, olur mu?''
''Tamam.''
Köylü dışarıya bakıyordu. Kaputun önünü kavuşturup konuştu.
''İşte gidiyorlar.''
Ribin halsiz bir şekilde merdivenleri iniyordu. Ellerine bu sefer kelepçe vurmuşlardı. Yüzü de sarılıydı. Sesi yeniden yankılanmaya başladı.
''İşte gidiyorum yiğit insanlar. Ama siz gerçekleri aramaktan asla vazgeçmeyin. Doğruyu konuşanlarla birlikte olun ve gücünüzü asla ufak tefek şeyler için harcamayın.'' ''Sussana sen, ne kadar konuşuyorsun böyle?''
Araba hareket etti. Ribin son kez el salladı geride kalanlara.
''Açlıktan ölmek sizin kaderiniz değil. Kendinize gelin ve kendinizi sömürtmeyin.''
Artık sesi duyulamaz olmuştu. Bu sesler onun söylediği son şeylerdi. Nal sesleri ve araba gıcırtıları arasında uzaklaşıp gitti. Ana içeri girdi, odasına çıktı. Masanın yanındaki iskemleye oturdu. Karnı çok acıkmıştı ama bir şey içindeki bu isteği bastırıyordu. Midesini de iyi hissetmiyordu, başı dönüyordu. Derin bir hüzün kaplamıştı bütün vücudunu. ''Beni gördü ve anladı.'' diye geçirdi içinden. Başka bir şey düşünemiyordu. Biraz önce duyduğu seslerin bir süre sonra yerini sessizliğe bırakmasından anlamıştı ki köylüler korkuyordu. Ana bunu anlamıştı ve acısı bir kere daha katlanmıştı. Küçük kız kapıdan içeri girmişti.
''Karnınız acıkmıştır, size omlet getireyim mi?''
''Hayır yavrum, bu gürültü ve olaylar beni yordu. Biraz uyumak istiyorum.''
''Biliyor musunuz, bu adam kötü biriymiş, köylüleri ayaklandırmış, kiliseye karşı kışkırtmış herkesi, başlarındaki üç kişinin en önemlisi buymuş, diğerleri de yakalanmış, komiser ona vurduğunda yanındaydım, öyle kötü bir ses geldi ki, bütün dişleri kırıldı adamın, ağzından da simsiyah kan geldi, köylülerin çoğuna sahip çıkarken bazıları da hemen ölmesini istediler, çünkü bizim köyün insanlarında merhamet yoktur.''
Ana bütün dikkatiyle küçük kızın anlattıklarını dinliyordu. O da kendini iyi bir dinleyici bulmanın verdiği sevinçle anlatıyordu.
''Babam bütün bunların en önemli sebebinin kıtlık olduğunu söylüyor. Yoklukla mücadele ederken sinirlenip birbirlerini dövüyorlar. Vasiyokov adında bir komşumuz var. Vergisini verememişti. Vergi memuru gelip eşyalarına el koymuştu. Adam dayanamayıp vergi memurunun yüzüne öyle bir tokat attı ki, işte bu benim vergi borcum diye bağırdı.''
Bir ayak sesi duyulmuştu. Az sonra mavi gözlü adam içeri girdi.
''Bavulunuz nerede?''
diye sordu. Masanın altını gösterdi ana.
''Çok hafifmiş, içi bomboş sanki. Mari, hadi hanımla bize gel.''
dedi adam. Dışarı çıktılar. Küçük kız anaya sordu.
''Geceyi köyde mi geçireceksiniz?''
''Evet, dantel veya el işi arıyorum. Belki bulurum.''
''Ama buralarda öyle şeyler olmaz ki.''
''Yarın gideceğim zaten.'' Çayın parasını öderken kıza da 3 kapik bahşiş bıraktı. Küçük kız çok sevinmişti. Sokağa çıktılar ama ortalık çamur olduğu için ayakları kayıyordu.
''İsterseniz hemen Darino'ya gidelim ve dantel istediğinizi anlatalım oradakilere. Bulmanız gereken yer buradan çok uzakta. 10 kilometreden fazla yol yürümek zorunda kalabilirsiniz.''
''Olsun, ben kendim gidersem daha iyi olur.'' Soğuk hava biraz kendine getirmişti onu. Beynindeki düşüncelerin daha da büyüdüğünü hissetti. İçinde garip bir güç vardı. Ne yapması gerektiğine bir türlü karar veremiyordu. Açıktan açığa hareket etmenin ne gibi zararları olabileceğini düşündü. Gecenin soğuğunu iyice hissetmeye başlamıştı. Evlerin pencerelerinden sızan cılız ışıklar bazı yerleri aydınlatıyordu. Sessizliği köpek sesleri bozuyordu. Küçük kız evi göstererek...
''Geleceğimiz yer işte burası ama siz kendinize neden böyle bir yer seçtiniz? Bu adam çok fakirdir.''
Sonra kapıyı yokladı ve birkaç kere tıklattıktan sonra seslendi.
''Nadyana, Nadyana, misafirin geldi.''
Sesi karanlığın içinde kaybolmuştu. Arkasına bile bakmadan geldiği yöne doğru yürüyordu. Ana kapının eşiğinden içeri baktı. Küçük, dar fakat çok temiz bir kulübeydi burası. Ocağın arkasından genç ve güzel bir kadın göründü. Köşedeki masanın üzerinde bir lamba yanıyordu. Ev sahibi bir kenarda oturmuş, eliyle bir şeylerin müziğini çıkarmaya çalışıyordu. Gelinin kim olduğunu anlayınca seslendi.
''Girin, lütfen içeri buyurun.'' ''Nadia'na, hemen Pierre'i çağır.''
Ana bir iskemleye oturdu. Bir süre hiç konuşmadılar. Sessizliği adam bozdu.
''Haydi, çabuk anlatın.''
''Neyi anlatmamı istiyorsunuz?''
''Çocuğun yanında söylemedim ama çanta çok ağırdı. İçinde kitaplar veya gazeteler var, değil mi?''
''Neler söylüyorsunuz siz?''
''Dayak yiyen adamı tanıyordunuz, değil mi?''
''Evet, tanıyordum.''
''Onunla işaretleşirken dikkat ettim. Kulağına sizi tanıyıp tanımadığını sorduğumda bir şey söylemedi ve sadece biz çoğuz diyebildi.''
Sustu ve ananın gözlerine dikti bakışlarını. Yüzünde soru soran bir ifade vardı.
''Nasıl bir adamdır o öyle? Dayak yiyor, işkence görüyor ama hiçbir sözünden geri dönmüyordu.''
Köylünün sesi titremeye başlamıştı. Kalbinde biriken acılar vardı. Ribi'nin durumunu düşünüyordu sadece. İçinde biriken acıyı açığa vurmak istiyordu ve sırf bunun için bağırdı.
''Bunlar, asıl bu insanlar canavar. Giderek müthiş düşmanlar kazanıyorlar, farkında değiller. Bavulunuzda gazeteler vardı, değil mi?''
''Evet, gazete ve kitaplar vardı. Bütün bunları Ribi'nin için getiriyordum.''
''Bunlardan bir tane de bize gelmişti. Benim okumam yazmam yok ama kardeşimle eşim bunları düzenli olarak okurlar. Geldiniz ama Ribin yok. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsunuz?''
''Size bırakacağım bu kitapları.''
''Bize mi? Neden?''
Gelenlerin olduğunu kastederek sustu. Karısı içeri girmişti. Arkasından da çil yüzlü bir köylü geliyordu. Ev sahibine yaklaştı ve neler olduğunu sordu. Bu arada ev sahibinin eşi kocasının dikkatini başka bir yöne çekmeye çalıştı.
''Misafirimiz uzun yoldan gelmiş olabilir. Karnı da açtır.''
''Teşekkür ederim. Aç değilim.''
dedi ana. Yeni gelen adam kendini tanıtmak için ananın karşısına geçti.
''Benim adım Pierre Labinin. Diğer adım ise Alan. Sizin işlerinizden az çok anlarım. Okur yazarım o kadar.''
Köylü ananın kendini uzattığı eli sıktı. İstepan'a dönerek konuştu.
''Bizim çorbacının karısı bu işlerle uğraşanlara aptal der. Onun kıt aklına göre bazı üniversite öğrencileri halkı kandırmak için uğraşır. Fakat biz bugün iki örneğe şahit olduk. Bunlardan biri çok acıydı. Bir insanı tutukladılar. Fakat daha mahkeme bile etmeden cezasını kendileri verdiler. Biri de bu kadın. Bu kadın ki genç bile değil. İnandığı iş için canla başla çalışıyor. Adınız nedir bayan?''
Hızlı hızlı konuşuyordu ama anlattıkları doğru şeylerdi. Bakışlarıyla Pelek Yana'yı süzüyordu. Konuya başlar başlamaz dolambaçlı yollara girmiyor ve hemen konuyu ele alıyordu. Bu açık sözle adam hoşuna gitmişti.
''Görüyorsun işte Stepan, bu o kadar önemli bir iş ki artık milletin uyanmaya başladığını ispat ediyor. Hayat artık insanlara zarar vermeye başladı. Bu hanım da bunun farkında. Ne yana döneceğini bilmiyor. Dönse dur ihtiyarıyla karşılaşacağını biliyor çünkü...''
''Biliyorum ama bu hanım bavulunu merak edip duruyor.''
dedi ev sahibi.
''Bavul benim evimde. Onu güvene aldım. Çünkü İstepan geldiğinde sizin de bu işlerin içinde olduğunuzu fısıldadı kulağıma. Belki o bavulların içindeki kitaplardan veya gazetelerden bize de bir şeyler düşer. Siz de bizi hemen anladınız, değil mi? Aynı kulvarda olduğumuzu anladınız. Namuslu insanların yüzleri belli oluyor. Sokaklarda bu tip insanlarla sık sık karşılaşmıyoruz ama biz birbirimizi tanıyoruz. Meraklanmayın, bavulunuz bizim evde ve onu koruma altına aldım. Eğer içini boşaltmak isterseniz ben size yardımcı olabilirim.''
Ev sahibi atıldı hemen. ''Boşaltmak ne kelime? Hepsini burada bırakmak istiyor.'' Köylü bu habere çok sevinmişti. Havaya sıçradı birden ve heyecanını belli ederek anlatmaya başladı.
''Ne kadar güzel bir şey bu. Bu kitaplara ne yapacağımızı iyi biliyorum ben.''
Odanın içinde dolaşmaya başlamıştı.
''Çok şaşılacak bir şey bu. Bir yandan kırılan bir şeylerin acısını yaşarken diğer taraftan başka bir mutluluk filiz veriyor. Kötü değil bunların hiçbiri.''
Biliyor musunuz, bu gazetelerin hepsi çok önemli, iyi etki yapıyor, düşüncelerimize yön veriyor. Sermaye sahipleri, türedi zenginler bu gazetelerin varlığıyla rahatsız oluyorlar, keyifleri kaçıyor. Çünkü ben böyle birinin yanında 7 kilometre uzakta bir iş buldum. Orada marangozluk yapıyorum. İyi bir kadın olduğunu söylemeliyim, çünkü ara sıra bize kitaplar verir. Biz de boş vakitlerimizde bu kitapları okuyoruz ve bilgimize bilgi katıyoruz. Ne zaman kendisine gazeteleri göstersem bana dönüp bunlarla uğraşmamın ve vakit harcamamın hiçbir yararı olmayacağını söylüyor. Bu gazeteleri bir takım ileri zekalı olduklarını iddia eden insanlar tarafından hazırlandığını söylüyorlardı. Bunları okumanın bize zarar getireceğini de, okumakla başımıza bir sürü felaketin geleceğini söylüyordu. Tutuklanan şahıs sizin akrabanız mıydı? Değil. Köylü bu cevaba sevinmişti. Anının kalbinde tarifi mümkün olmayan bir acı hareketlendi. Durumu düzeltmek istercesine, ''Akrabam değil ama çok sık görüşürdük. Öz kardeşim gibi kendisine saygı duyduğum biriydi o.'' Ağlamaya başlamıştı. Odanın içinde bir sessizlik vardı şimdi. Pierre başını omuzlarının arasına almış, öylece bekliyordu. Karısı ise sırtını ocağa dayamış oturuyordu. Ana kadının kendisine baktığını hissetti ve doğruldu.
''Bir dost demek ki. Çok güçlü bir insandı o. Kendi değerinin farkında olan bir adam. Öyle değil mi Nadia'na? Haksız mıyım?''
''Evli miydi?''
''Hayır, eşi ölmüştü.''
İşte onun için böyle cesaret sahibi o. Eğer çocukları da olsaydı böyle bir işe girişmezdi.
Pierre alınmıştı bu söylenenlerden.
Biz de evliyiz ama.
Evlisiniz ama ne yapıyorsunuz? Ara sıra birkaç kitap okuyorsunuz. İstepan ile konuşarak, daha doğrusu fısıldaşarak gerçeğinizin nasıl süreceğinizi hiç düşünmediniz.
Ama beni bir sürü insan dinliyor.
Köylüler bazı ihtiyaçlarını gidermek için evlenmiyorlar mı?
Nasıl konuşuyorsun Nadia'na? Senin yapacak başka bir işin yok mu?
Her gün biraz daha fakirliğin içine itiliyoruz. Nasıl olsa yaşıyoruz. Çocuklar doğuyor ve ölüyor. Onlara bakmaya vaktimiz yok ki. Karnımızı doyurmaktan aciz kaldığımız bu ortamda çocuklara nasıl vakit ayırabiliriz? Sustu ve kendisini en iyi kimin anlayacağını biliyor olmanın verdiği rahatlıkla anaya sokuldu. Benim iki çocuğum vardı. Birisi 2 yıl önce semaverde yanarak öldü. Öteki de ölü doğdu. Ölü doğumun en önemli sebebi yoğun ve ağır iş temposudur. Şimdi ben mutlu muyum? İki çocuğumun ikisi de gitti. Bence köylüler bu şartlarda evleneceklerine hiç evlenmesinler daha iyi. Elleri ayakları bağlanır. Oysa serbest olsalar, gerçeği arama peşinde bugün yakalanan adam gibi rahat olurlar. Hak ve gerçek savaşında hiçbir dertleri olmadan mücadele edebilirler, öyle değil mi anne?
Doğru söylüyorsun kızım. Hayatta kazanmanın en kestirme yolundan biridir bu.
Kocanız var mı?
Vardı ama öldü. Şimdi bir oğlum var.
Nerede şimdi o? Sizinle birlikte mi yaşıyor?
Hapiste. Bunu söylerken içini bir hüzün kaplardı ama son zamanlarda bu hüzün yerini gurura bırakmıştı.
İkinci kez hapse attılar onu. O yüce gerçeğin farkına varan, hem de genç yaşlarda varan ender insanlardan biridir. Hiç kimseden ve hiçbir şeyden korkmadan bu gerçekleri yaymak için çalıştı, durdu. Bir gazete çıkarmayı düşünen ilk o olmuştur. Ribin onun sayesinde bu gazeteleri dağıtmaya başladı. Fakat Ribin oğlumdan daha değerlidir benim için. Oğlum yakında hakim karşısına çıkacak ve muhtemelen işlediği suçlar dolayısıyla Sibirya'ya sürülecektir. Oradan kaçmayı bilecek ve tekrar buraya gelip işinin başında olacaktır. Oğlum gibi düşünen ve hareket eden insanların sayısı her geçen gün artıyor. Bunların hepsi ömürlerinin sonuna kadar gerçek bir özgürlük için savaşacaklardır.
Bu insanlara kanı ısınmıştı ama isim vermeden ve yeraltı faaliyetlerinden bahsetmeden bütün bildikleri hakkında özet bilgiler sundu ana. Köylüler onun konuşmasını hiçbir hareket belirtisi göstermeden ve can kulağıyla dinliyorlardı. Anaya hayret ve ibretle bakıyorlardı. O hiç durmadan anlatıyordu.
Bu insanlar oğlum gibilere sahip çıkmalıdır. Sibirya'ya gitmeyi göze alan bu insanların tek amacının halkın selameti olduğu düşünülmelidir. Bu insanlar için ayağa kalkmalı ve topyekün savunmalıdır bu adamları. Bu genç insanlar ömürlerinin en güzel anlarını milletleri için çalışarak ve hayatlarını tehlikeye atarak geçirmişlerdir. Hiç kimseyi zorla kendilerine bağlamamışlardır. Onların safında yer alanlar da bir daha onlardan ayrılamamışlardır. Hak onlardadır çünkü. Gidilen yolun en iyisi de onlarda. Millet böyle dostlarla hiçbir şeyden korkmamayı öğrendi ve onlarla birlikte yürüdü. Millet tek bir ruh gibi topla halde ve birlik olarak bütün kanunları ben yapacağım, herkes birbirine eşittir diyerek yola koyuldu. Peleke konuşmaktan yorulmuştu. Sustu ama inandığı şeyleri söylerken karşısındaki insanları etki altına alabiliyordu. Sanki hala kendisini dinliyor gibiydiler. Pierre gözlerini kapamış ve ellerini koynunda bağlamıştı. Gülümsüyordu. Stepan ve Nadia'na da şaşkınlık ve hayranlıkla bu yaşlı kadının anlattıklarına kapılmış gidiyordu. Pierre hafifçe gözlerini açtı.
İşte böyle. Bu işe başlandığında çok sağlam başlamalı. Yoksa her şey çorap söküğü gibi gider.
Bu işe başlandı mı sağlam olarak başlamalı. Hiç arkaya bakmadan yürümeli ve bütün dünya üzerinde ancak böyle büyür bu hareket.
Dinleme sırası Pelekian'daydı. Nadia'na da ayağa kalktı. Sağa sola baktıktan sonra tekrar oturdu. Yeşil gözleri parlıyordu. Ana'ya döndü ve konuşmaya başladı.
Demek çok talihsizliklerle karşılaştınız. Hem de çok kızım. Söylediklerinizi anlıyorum. Doğrudan insanın kalbine işliyor. Bazen kendi kendime böyle insanlarla daha önce tanışsaydım, ben de böyle bir hayat yaşasaydım diye geçirdim. Oysa bizler bir koyun sürüsü gibi amaçsız yaşayan yığınlarız. Ara sıra kitap okuyorum ve çok düşünüyorum. Bazen gözlerime uyku bile girmiyor. Düşünsem de düşünmesem de acı çekiyorum. Yani bütün her şey boşu boşuna gidiyor. Köylüleri görüyor musunuz? Çalışıp gidiyorlar. Ne haklarını alabiliyorlar ne de doğru dürüst yaşayabiliyorlar. Kendi kendilerini dövüyorlar, içiyorlar ve tekrar çalışmaya gidiyorlar. Bütün bunların sonunda ise ellerine kocaman bir hiç geçiyor.
Erkekler susmuştu. İki kadın da önemli şeyler anlatıyordu. Lambadan çıkan ışık ara sıra titriyor, sararıyor ve yeniden alev alıyordu. Nadia'nın sözlerine devam etti.
Sizin anlattığınız her şeyi çok daha önceleri biliyordum ama hiç duymamıştım. Bu bana garip bir tesadüf gibi geliyor.
Nadia'na, yemek zamanı geldi ve ocağı da söndürmemiz gerekiyor. Çünkü bu kadar uzun süre bu ocağın neden yandığını merak edenler olabilir. En azından misafirimiz için bazı şeylere dikkat etmeliyiz.
Nadia'na kalktı, ocağın etrafında dolaştı. Pierre de gülerek konuştu.
Çok dikkat etmeliyiz arkadaşlar. Hem kitap dağıtma işi de bize kaldı. Şimdi daha da dikkatli olmalıyız.
Kendim için düşünmüyorum. Bu hiçbir anlam ifade etmez. Köylülerin hayatı nedir ki?
Ana'nın kalbi yine sıkışmaya başladı. Bütün dertlerini unutmuştu. Gündüz daha fazla canı sıkılıyordu ama rahatlamıştı şimdi.
Kendi kendinize neden haksızlık ediyorsunuz ki? Size değer biçmeye çalışanlara fırsat vermemelisiniz. Kendi değerinizi kendiniz belirlemelisiniz. Değerinizin ölçüsü de düşmanlarınıza göre değil, dostlarına göredir. Dost kimdir ve nerededir? Ben onları hiçbir zaman göremedim ki.
Bazen görünmez onlar ama bu milletin dostu çoktur genç arkadaş.
Dostlar burada olmadıktan sonra ne kıymeti var ki?
Öyleyse kendi kendinizin dostu olun siz de.
Herhalde böyle yapmak gerekiyor.
Nadia'na yemeğin hazır olduğunu söyledi ve herkesi masaya çağırdı. Pierre Ana'nın konuşmalarından oldukça heyecanlanmıştı. Onu şimdi daha iyi anlıyordu. Bir koruma dürtüsüyle konuştu.
Siz sabah erkenden buradan çıkın ve kimseye görünmeden bir başka köye gidin. Köye gidin ama ilçeye değil. Kimsenin dikkatini çekmeden giderseniz iyi olur.
Olur mu öyle şey?
Öyle diyorsun ama geceyi senin evinde geçirdiğin ortaya çıkarsa ne olacak? Bir sürü soru soracaklar sana, nereye gittiğini öğrenmek isteyecekler ve arkasından köye gidip tutuklayacaklar. Sonra doğru hapse. Sonra ne olacağını biliyorsunuz. Bu da olabilir ama sana soru sorulursa evine kısa bir süre misafir olduğunu, bir at kiraladıktan sonra köyden ayrıldığını anlatırsan bir şey yapamazlar. Bu tür misafirlerden dolayı hiç kimse seni suçlayamaz. Çünkü bu tür insanlar sık sık gelip geçer buralardan.
Nadia'na alaylı bir ses tonuyla ''Ne o? Korkuyu sen de öğrendin bakıyorum Pierre.''
Her şeyi bilmek ve ona göre önlem almak zorundayız. Hakimin gazetelerden dolayı Beganov'u nasıl azarladığını unuttunuz mu? Şimdi eline bile almıyor bunları. Düşünün bir kere, köylüler uyandı. Eskisi gibi değil, az okuduğu için korkuyla pek tanışmadı kimse. Bu köyde istediğiniz kadar gazete ve kitap dağıtabilirim. Hayatın zorlukları karşısında insanlar doğruyu öğrenmek için yaşıyorlar. Köylü eskisi gibi değil demiştim. Memurlara pek önem vermiyorlar. Verseler de onlarla alay ediyorlar artık. Köylüden birine vergi borcu için memur gelmişti. Herkes sopalara saldırdı. İçlerinden biri bağırıyordu. Komiser gelip onları susturdu. Çağrı'ya karşı gelmenin ne demek olduğunu hatırlattı onlara ama köylülerden biri öne çıkarak ''Çağrı da sen de cehenneme gidin'' diye bağırdı. İşte durum bundan ibaret. Bu köylüyü yakaladılar ama söylediği sözler beyinlere kazılıyor. Çocuklar bile bunu bir tekerleme gibi tekrarlayıp duruyor.
Pierre yemek yemiyordu ve heyecanlı heyecanlı anlatıyordu. Köylüler hakkında az şey bildiğini zannettiği anayı bilgilendirmeye çalışıyordu.
''Birkaç lokma bir şey ye, sonra yine konuşursun.''
Bir lokma ekmek attı ağzına ve sofra toplandıktan sonra kalktı.
''Artık ben gideyim, hoşça kalın. Belki bir daha görüşemeyiz ama bana güç verdiniz, kuvvet verdiniz. Çok mutlu oldum, inanın. Bavulunuzda kitap ve gazeteden başka bir şey var mı?''
''Yünden örülmüş bir de şal var.''
''Yünden bir şal. Merak etmeyin, kitapları boşalttıktan sonra İstepan şalınızı size getirecek bavulla birlikte.''
Onlar dışarı çıkınca Nadia'na ana için bir yatak hazırladı. Sonra temiz bir gecelik çıkardı.
''Pierre akıllı bir gence benziyor.''
''Akıllıdır ama sadece konuşur, elinden bir şey gelmez.''
''Ya sizin kocanız, o nasıl bir insan?''
''Bizim bir sorunumuz yok, ağzına içki bile sürmez, geçinip gidiyoruz ama onun da karakteri biraz zayıf.'' Genç kız işini bitirdikten sonra alçak bir sesle sordu. ''Şimdi ne yapmalıyız? İnsanları ayağa kaldırmamız gerekiyor ama nasıl? Herkes bunun için çalışıyor. Bütün kuvvetleri bir araya toplamalı ve herkesi bir kişinin arkasına takmalı.'' ''Siz dediniz ki zenginlerin kızları bile bu işle uğraşıyorlarmış. Peki sonuç onları korkutmuyor mu?''
Ana onun anlayacağı dilde bir şeyler anlattı. Nadia'nın konuşmasını sürdürdü.
''Kitabın birinde okumuştum. Hayatın hiçbir anlamı yokmuş. Ben de aynı kanadayım. Okuyunca daha da iyi anladım. İnsanın kafasında karma karışık düşünceler var ve neredeyse bir koyun sürüsü gibi. Onları bir araya toplamak gerek ama nasıl? Ne yapılacağı konusunda kimsenin bir fikri yok. Anlamsız bir hayat değil mi bu? Ben bu hayattan kaçmak istiyorum. Arkama bile bakmadan kaçıp uzaklaşmak istiyorum. Bu çekilmez hayatı anlamış olmak da mutsuz ediyor insanı.''
Ana genç yaşına rağmen belli bir olgunluğa erişmiş olan bu kadına farklı bir gözle bakmaya başlamıştı.
''Siz nasıl davranmanız ve düşünmeniz gerektiğini anladınız hayatın.''
Nadia'na tatlı bir tebessümle kesti sözünü. ''Ama nasıl yapılacağını da bilmek gerek değil mi? Eğer elinizde formül yoksa yapmak istediklerinizin bir anlamı kalır mı? Yatağınız hazır, artık yatabilirsiniz.'' Endişeliydi. Ocağa doğru yürüdü. Ana elbiselerini bile çıkarmamıştı. Yatağa uzandı. Ocakta sönmüştü. Az sonra lambanın fitilini de indirdi. Odanın içi kapkaranlık olmuştu. Genç kadın birden seslendi.
''Neden dua etmiyorsunuz? Tanrı'nın var olduğuna inanmıyor musunuz?''
''Bence de yok. Mucize de yok. Bütün bunları bizi korkutmak için ortaya atmışlar. Bizler hayvanız.''
Ana korkuyla yatağa girdi ve gözlerini uçsuz bucaksız karanlığa dikti.
''O var mı, yok mu buna bir şey diyemiyorum ama inandığım bir şey var. İsa peygamberin bildirdiklerini anlıyorum, hem de iyi anlıyorum. Komşunu kendin gibi sev der o. Ben bu sözlere tamamen katılıyorum. Fakat madem ki Tanrı var, neden bizi böylece terk etti? Neden onun büyük ve tanrısal şefkati bizi korumuyor? Neden insanları böyle ıstırap içinde bırakıyor? Herkesin çileye ve zulme karşı boynunu eğmesine razı oluyor. Neden bu zulümlere, işkencelere, vahşetlere göz yumuyor?''
Nadia'nın susuyordu. Ana karanlıklar içinde ocağın önünde duran Nadia'nın beyazımsı gölgesini fark ediyordu. Genç kadın hareketsizdi. Ana büyük bir azap içinde gözlerini kapadı. Birden yüksek ve inleyen bir ses yankılandı karanlıklar içinde.
''Ben hiçbir zaman çocuklarımın ölümünü affetmeyeceğim. Ne Allah'a ne de insanlara.''
Ana yatağının içinde doğruldu. Bu acının derinliği onu çok etkilemişti.
''Gençsiniz, yine çocuğunuz olur.''
''Hayır, doktor artık çocuğum olmayacağını söyledi.''
Tekrar bir sessizlik oldu.
Bir uyku rehaveti içinde olan ana sokakta, sonra koridorda bir takım ayak sesleri duydu. Kapı yavaşça açıldı. Bir ses:
"Nadia'na yattın mı?"
"Hayır." "Misafir uyuyor mu?" "Sanırım evet." Hafif bir ışık odayı aydınlattı. Sonra titreyerek kayboldu. İsteban sessizce çatı arasındaki yatağına çıktı. Ana bir süre hareketsiz kaldı. Hayalindeki karanlıklar içinde Ribi'nin soluk kanlı yüzü beliriyordu. Yukarıdan mırıltı halinde konuşmalar duyuluyordu.
"Görüyorsun, insanlar bu işlere nasıl hayatlarını bağlamışlar, yaşını başına almış, hayatın binbir derdini ve iyiliğini görmüş insanlar bile bu iş peşinde. Oysa onlar için artık dinlenme zamanı gelmiş bile. Ama onlar bunu yapıyorlar mı? Hayır, yine çalışıyorlar. Sen İstepan, sen gençsin, sen akıllısın. Ah,
böyle bir işe düşünmeden nasıl girişilir? Biraz bekle."
Sonra sesler kesildi. Biraz sonra yine başladı İstepan.
"İşte yapılacak şey, her şeyden önce köylüleri bir tarafa çekip hepsiyle ayrı ayrı konuşmalı. Mesela Alashamakov bu yiğit hükümet aleyhinde ve akıllıdır. Serj Korin de akıllı bir köylüdür. Sonra Kenyazev gelir, bu da namuslu ve yiğit bir soyludur. İşe başlamak için de bu kadarı yeter. Sonrası için Allah kerim, bu kadını tekrar nerede bulabileceğimizi öğrenmeliyiz. Ben şehre ineceğim, sen köyde buğday öğüttüğümü, biraz para kazandığımı yayarsın. Tedbiri elden bırakmamalı. Kadının hakkı var. Bir insan kendi değerini kendisi biçmelidir. Hele böyle bir iş konusu olduğunda insan kendine gereken değeri vermeli. Bak şu köylüye, o bir komisere değil çağıra bile teslim olmayacak biri. Dizlerine kadar toprağa çakılmış gibi yiğit ve inançlıydı. Ya Nikita, ona ne dersin? O bile utandı. Gerçekten bir mucizeydi. Ah, bir kere bütün millet hep birden işe başlamış olsaydı, bütün dünyayı peşinde sürüklerdi. Gözünüzün önünde bir adama vurdular, siz de hep kollarınızı kavuşturup durdunuz."
"Dur, öyle konuşma. Çok şükür sizler de beraber vurmadınız. Çünkü bazen köylüleri suçlulara dayak atmaya zorlarlar. Zavallıya yürekten acırlar ama yine de dayak atarlar. Ne emredilirse onu yapacaksınız. Bir domuz, bir kurt ne isterlerse onu olmaya mecbursunuz. Ama hiçbir zaman insan değil. Hayır, hayır, mutlaka birleşip el ele vermeli ve sonra hep birlikte baş kaldırmalı."
Uzun süre bu konuşmalar sürdü. Arada sesler öyle hafifliyordu ki duymak imkansızdı. Bazen de sesler çok yükseliyordu. O zaman da Nadia'na, "Yavaş, kadıncağızı uyandıracaksınız," diyordu. Uyku koyu bir sis gibi anayı sarmıştı. Derin bir uykuya daldı. Nadia'na uyandığı zaman sabah güneşinin sönük ışıkları kulübenin pencerelerinden içeri giriyordu. Köyün sessizliği içinde kilisenin çanı bir bakır sesi çıkararak etrafa yayılıp uzaklaşıyordu.
"Size çay getirdim, içiniz, yoksa arabada soğuk alırsınız."
İstepan bir taraftan karmakarışık sakalını düzeltirken bir yandan da anadan kendisini şehirde nasıl bulabileceğini soruyordu. Köylünün yüzü bir gün öncekinden daha sevimliydi. Çayını içerken gülerek,
"Ne kadar gariptir."
"Hangisi?"
"Bu tesadüf o kadar basit ki."
"Millet uğrunda yapılan her şeyde hayret edilecek bir kolaylık vardır." Karı koca sözü kısa keserek şükran duygularını belirttikten sonra anayı uğurladılar. Ana arabada tekrar yalnız kaldığında bu köylünün hiç ses çıkarmadan ileriye sürülmüş bir keşif kolu gibi gayretle nasıl da çalıştığını düşünüyordu. Kulaklarında hep kadının sesini duyuyor, yeşil bakışlarının keskin bir ışık gibi parladığını görüyordu. O kadın durdukça onda çocukları için ağlayan ıstırap da daima yaşayacak. Peleke yine Ribini hatırladı. Kalbi ıstırapla doldu. Şehre dönünceye kadar bütün gün. O birbirine karışmış saçı sakalı, yırtılmış gömleği, arkasına bağlanmış elleriyle ve görevinin yüceliğini anlamış olanlara özgü bir inanç içinde parlayan gözleriyle yiğit Ribi'nin hayalini gördü. Aynı anda onları da, gerçeği görmek için sabırsızlanan o köylüleri de düşünüyordu. Şimdi yolculuğunun ve köylerde görev almanın önemini daha iyi anlıyordu. Uzaktan şehrin çanı ve evleri göründü. Yüreğinde bir sevinç dalgalandı ve sakinleşti. Olaylar hayalinde bir geçit yaptı. Bu millet uğruna inançla çalışan ve davayı bütün dünyanın önüne seren kahramanların geçişiydi. Kalbi bütün analık duygularıyla şimdi bunlar için çarpıyordu. Nikola elinde bir kitapla kapıyı açtı. Sevinçle,
"Ne kadar çabuk!" diye seslendi. "Çok güzel, çok sevindim."
Gözlüğünün arkasından gözlerini sevgiyle kırpıştırıyordu. Paltosunu çıkarırken Peleke kendisine yardım etti ve sevgi dolu bir sesle, Bu gece buraya geldiler, arama yaptılar. Kendi kendime bunun sebeplerini araştırırken acaba size bir şey mi oldu diye tasalandım. Beni götürmediler, o zaman sevindim. Eğer sizi tutuklamış olsalardı beni serbest bırakmazlardı.
Yalnız beni görevimden çıkardılar. Buna hiç üzülmedim. Hem sürekli beygirsiz köylülerin adını yazmaktan ben de bıkmış usanmıştım. Benim şimdi yapacak başka işlerim var.
Odanın görünüşü berbattı. Korkunç bir el her şeyi alt üst etmişti. Tablolar yerdeydi. Perdeler çekilip aşağı indirilmiş. Bir döşeme tahtası sökülmüş. Ocağın önüne küller saçılmıştı. Masanın üzerindeki sönmüş semaverin bir yanında biraz peynir, biraz jambon, bir parça ekmek, birkaç kitap ve biraz kömür vardı. Ana güldü. Nikola dalgın bir tavırla.
Onların başladıklarını ben tamamlamadım. Ana, bunun bence hiç önemi yok. Sanırım onlar yine gelecekler. Ben de onun için hiçbir şeyi düzeltmedim. Siz söyleyiniz bakalım, yolculuğunuz nasıl geçti?
Bu soru ile sanki ananın yüreğine bir hançer saplanmıştı. Ribi'nin yüzü tekrar gözlerinin önüne geldi. Şu anda ana Ribi'nin halini tekrar hatırladığı için üzgündü. Nikola'ya yaklaştı ve anlatmaya başladı.
Onu yakaladılar.
Nikola titredi. Kim? Nasıl? Ana bir işaretle onu susturdu. Sanki adaletin huzurunda bu adamcağızın uğradığı işkencelere tanıklık ediyormuş gibi anlatmaya başladı. Nikola sandalyesine gömülmüş, sararmış yüzüyle dinliyor, dudaklarını ısırıyordu. Yavaşça gözlüğünü çıkarıp masanın üzerine bıraktı. Yüzünden bir örtüyü kaldırıyormuş gibi elini yüzünde dolaştırdı. Peleke ilk kez kendisini böyle görüyordu, kaygılanmıştı. Hikayeyi bitirdiğinde Nikola yavaşça kalktı, elleri ceplerinde büyük adımlarla dolanmaya başladı. Sonra dişlerini sıkarak
''Çok değerli bir insan. Ne kahramanlık. Hapishanede acı çekecek. Böyle insanlar bahtsız oluyor.''
''Gerçekten tüm bu çar subayları ve komiserleri bir takım adamların elinde birer esirden, iyi terbiyecilerce yetiştirilmiş itaatli birer hayvandan farklı değiller. Yok edilmeleri lazım.'' Şimdi anayı da etkileyen üzüntü ve heyecanını saklamak için ellerini nereye koyacağını bilemiyor. Boyuna ceplerine sokup çıkarıyordu. Sert adımlarla yürüyerek konuşmasına devam ederken gözleri bir hançer gibi parlıyordu.
Gördünüz mü ne olay ama? Millet üzerindeki baskılarını sürdürebilmek için zulmetmekten hiç kaçınmıyor. Vahşetlerini gün geçtikçe arttırıyorlar. Zulüm bir kanun hükmü halinde milleti eziyor. Ceza almayacaklarını bildiklerinden halkın bir kısmını dövmekten çekinmiyor. Hatta bundan zevk alıyorlar. Hiçbir savunmaları olmayan halksa yumruk ve dayak altında ezilip kör ve sersem oluyor. Ah, milleti, bütün milleti çürütüyorlar. Bu vahşi hayat içinde insan ister istemez duyarsızlaşıyor, hayvanlaşıyor. Kaybedilecek vaktimiz yok. Bavulunuz nerede?
Mutfakta.
Evin çevresi casuslarla çevrili. Bir bavul dolusu gazeteyi dikkat çekmeden evden çıkarmak zor. Sanırım bu gece tekrar aramaya gelirler. Sizin yakalanmanızı istemem. Büyük bir zarar olacak ama bunları yakmamız gerekecek.
Neyi?
Bavulun içinde ne varsa.
Bavulun içinde hiçbir şey yok. Hatta bir tek kağıt bile. Yaptığı işleri birer birer anlattı. Nikola kendisine önce endişe, sonra da hayretle dinledi ve sonra konuşmasını kesti.
Ne kadar güzel, ne kadar da güzel, ne talihlisiniz. Halka gösterdiğiniz bu güven ve inanç duygusu ile beni gerçekten heyecanlandırıyorsunuz. O kadar iyisiniz ki, şimdi sizi kendi annemden daha çok seviyorum.
Ana Nikola'da bir mutluluk görüyor. Onu sevgiyle seyrediyordu. Nikola'ya heyecanının sebebini sormak istedi. Nikola tatlı bir kahkahayla ellerini ovuşturdu.
Genellikle her şey yolunda gidiyor. Biliyor musunuz, şu son günlerde garip olmakla beraber çok iyi yaşadım. Bütün gün işçiyle beraberdim. Onlara kitap okudum. Kendileriyle konuştum. Onları inceledim. Neticede içimde temiz duygularla oradan ayrıldım. Ne mert insanlar. Mayıs günleri kadar parlak birer ruha sahipler. Genç işçilerden söz ediyorum. Genç, girişken, her şeyi anlamak isteyen. İnsan onları bu halde gördükçe memleketimizin dünyanın en büyük bir demokrasi memleketi olacağına inanıyor. Biliyorsunuz ben bir dairede memurdum. Bir yığın evrak arasında rahatsız oluyordum. Beni öldürmek için bu hayatın bir yılı yetmişti. Ama bütün gücümle yine de halkla beraberdim. Şimdi de özgür bir yaşantının içindeyim. Ben artık bundan böyle yeni doğmakta olan bir davanın ve düşüncenin ortasında yaşayacağım. Böyle hayat çok sade ve güzel, müthiş güzel. İnsan böyle olunca kendini topluyor. Bütün kuvvetini kazanıyor ve insanca yaşıyor. Sonra siz de dünyanın en iyi insanısınız. Sizde öyle büyük bir güç var ki bu güçle kalpleri kendinize bağlıyorsunuz. Siz insanları o kadar iyi tanıyor ve o kadar iyi görüyorsunuz ki...
Dostum, yalnız sizin hayatınızı görüyor ve anlıyorum.
Siz söylüyorsunuz, bir insanı sevmek o kadar iyi bir şey ki...
Ana Nikola'nın ellerini derin bir şefkatle okşayarak... Ölüler arasında yaşayanlara da hep siz can veriyorsunuz. Düşünüyorum da daha yapılacak çok iş var ve çok sabretmek gerekiyor. Yeter ki siz cesaretinizi kaybetmeyin. Sonuna anlatayım. Ne diyordum? Ha, evet, kadın diyordum. Köylünün karısı. Nikola ananın yanına oturdu. Parlayan bakışlarıyla gözlerini bir tarafa dikmiş, saçlarını karıştırıyordu. Sonra birden Pelake'ye dönerek dikkatle hikayeyi dinlemeye başladı. Hikayenin sonunda...
Ne talih! Sizin yakalanma ihtimaliniz oldukça kuvvetliydi. Fakat hayır, anlaşıldığına göre köylü de bizimle beraber. Bu da garip değil. Kadına gelince onu ben buradan görür gibi olurum. Kin ve nefretle çarpan yüreğini anlar gibiyim. Bu nedenle bize bilhassa köylerle, köylülerle uğraşacak adamlar lazım. Adamlar, işte her tarafta eksikliğini gördüğümüz şey. Herhalde Pavel'in özgürlüğüne kavuşması lazım. Andre'nin de.
Nikola anaya bakarak başını önüne eğdi.
İster misiniz ana? Size gerçeği söyleyeyim. Ne zaman olsa siz bunu anlayacaksınız. Ben Pavel'i tanırım. O hiçbir zaman kaçmaya razı olmaz. O mahkemeye çıkmak, orada bütün serin kanlılığı ile görünmek ister. O bundan vazgeçemeyecek. Ancak Sibirya'ya sürüldüğü takdirde nasıl olsa oradan dönmenin bir çaresini bulacaktır.
Ne yapmalı? O karar vereceği şeyi benden iyi bilir.
Ana, sizin sayenizde bugün çok güzel dakikalar geçirdim. Hayatımın en güzel dakikaları. Teşekkür ederim. Gelin, kucaklaşalım.
Sessizce kucaklaştılar. Hafif bir sesle Nikola,
ne kadar iyi.
Ana mutlu, gülümseyerek kollarını yanına saldı. Nikola gözlüğünün ardından anaya bakarak,
ah, ne olurdu sizin köylünüz yakında gelmiş olsaydı. Ribin için küçük bir bildiri yazmak ve bunları köylere dağıtmak lazım. Herhalde bu ona zarar vermez çünkü kendisi açıktan açığa hareket etmiştir. Ben şimdi bildiriyi yazarım. Ludmilla da yarın basar. Evet, fakat kağıtları nasıl dağıtmalı?
Ben yaparım.
Yok, teşekkür ederiz. Yeter. Acaba Vesovçukov bu işi beceremez mi?
Bunu kendisine sorsak mı?
Bir deneyin. Nasıl hareket etmesi gerektiğini de öğretiriz.
Peki, ben ne yapacağım?
Siz endişelenmeyiniz.
Nikola bildiriyi yazmaya başlamıştı bile. Ana bir taraftan masanın üzerini topluyor, bir taraftan da Nikola'nın parmakları arasında titreyerek kağıt üzerine bir takım kelimeler sıralayan kalemine bakıyordu. Bazen ensesi ağrıyan Nikola arkasına yaslanarak gözlerini kapıyor ve düşünüyordu. Bu hali anayı üzmekteydi. Ana yavaşça...
Yazınız, onlara cezalarını veriniz, hiç çekinmeyin, bu katilleri herkes tanısın.
İşte bitti, alınız bu kağıdı, saklayınız, yalnız jandarmalar gelirse sizi yoklayacaklarını unutmayınız.
Gelmez olsunlar,
gece doktor geldi.
Neden memurlar bu kadar telaştı, bu gece 7 yerde arama yapmışlar, hasta nerede?
Dün gitti, bugün cumartesi, tabii yarın konferans var, bunu kaçıramazdı, anlarsınız ya.
İnsanın kafası yarıldığı bir zamanda konferansa gitmesi akıllıca bir hareket olmasa gerek.
Kendisine ne kadar söyledimse de dinletemedim.
Galiba arkadaşlarının karşısına geçip böbürlenmek, dava uğruna kanını bile feda ettiğini söylemek için yaptı bunu.
Doktor Ana'ya baktı, adeta vahşi bir tavırla dişlerini sıkarak,
''Oh, ne kadar da garip bir ruhunuz var.'' Pekala dostum, artık burada hasta olmadığına göre serbestsiniz. Biz şimdi başka misafirler bekliyoruz. Anne, kendisine kağıdı veriniz. Yine mi? Evet, evin önünde bir casus var. Evet, ben de gördüm. Bizim evin önünde de var. Ama biliyor musunuz, mezarlıktaki mücadele değmiş doğrusu. Şehrin her tarafında bundan bahsediliyor. Artık mücadelemiz herkesi heyecanlandırmakta, düşündürmektedir. Buna ait yazdığın yazı hem güzel hem de tam yerindeydi. Ben daima şunu söylerim. İyi bir kavga, kötü bir anlaşmadan daha faydalıdır. Güzel, haydi git öyleyse,
dedi Nikola.
Sen de hiç nazik değilsin. Anne, elinizi sıkayım. Çapkın biraz budalaca hareket etti. Nerede oturduğunu biliyor musun?
Dedi doktor. Nikola doktora gencin adresini verdi.
Yarın evine kadar gitmeli. Mert bir çocuğa benziyor değil mi?
Doktor çıkarken,
evet, iyi bir kalbi var. Herhalde onu gözden kaybetmemeli,